Değerli dinleyicilerimiz, bu programımızdan başlayarak eski antlaşmadan Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yorumuna başlıyorum. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı, kutsal kitapta şiir kitabı olarak sınıflandırdığımız kitaplardan biridir. Eyüp, Mezmurlar, Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz ve Neşideler Neşidesi ya da Ezgiler Ezgisi kitaplarının hepsi aynı pakete dahildir çünkü İbranice şiir olarak yazılmışlardır. Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz ve Neşideler Neşidesi olmak üzere bu şiir kitaplarından üçünün gerçek yazarıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri bilgelik kitabıdır. Vaiz, akılsızlığı konu alır. Neşideler Neşidesi sevgiyi konu alan bir kitaptır. Süleyman bu üç konu üzerinde de uzmandı. Tanrı sözü onun hakkında 3000 özdeyiş ve 1005 ezgisi vardı der. Ama bizim elimize yazmış olduğu 1005 şarkıdan bir tanesi geçmiştir. Ve aslında özdeyişlerinin de çok azı günümüze gelmiştir. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşkü otuna kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu. Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan insanlar gelir, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında Süleyman'ın bilgeliğini okuyoruz. Bir özdeyiş, belirli bir gerçeği odaklayarak ve akılda kalıcı bir şekilde dile getiren bir sözdür. Özdeyişler, uzun deneyimlerden alınan kısa cümlelerdir. Bu özdeyiş, hatırlanması kolay olacak bir şekilde bildirilen bir gerçek, deneyimleri temel alan bir felsefe ve davranış kurallarıdır. Bir özdeyişin anlamlı bir söz, bir benzetme, eski bir söz, eski bir atasözü bir vecize olduğu söylenmiştir. Anahtar ayet 1. bölümde yer alır. Şöyledir: Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Doğu ve Antik Doğu özdeyişlerin vatanıdır. Büyük bir olasılıkla Süleyman bunların birçoğunu başka kaynaklardan toplamıştır. Hepsinin editörü ve bazılarının da yazarıydı. Bunun anlamı ya Süleyman'ın kendisinin ya da başka kaynaklardan olan özdeyişlerin esinlendirilmiş bir kaydına sahip olduğumuzdur. Ancak göreceğimiz gibi Tanrı hepsinin üzerine mührünü basmıştır. Bilginler kitapta ikinci tekil şahıstan üçüncü tekil şahsa bir zamir geçişi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu bilginlerin vardığı sonuç ikinci tekil şahıstaki özdeyişlerin Süleyman'a öğretmenleri tarafından öğretildiği ve üçüncü tekil şahıstakilerin ise Süleyman'ın kendisi tarafından yazıldıklarıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabıyla başka yazılardaki özdeyişler arasında bir fark vardır. Eski Yunanlılar, özellikle de Gnostik şairler, özdeyişler yaratma konusunda harikaydılar. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğüm bazı özellikler vardır. 1. Süleyman'ın özdeyişlerinde bilimsel olmayan ya da doğru olmayan hiçbir gözlem yoktur. Örneğin her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır der. Bu dikkate değer bir bildiridir çünkü bunun yazılmasından 2700 yıl sonra Harvey kanın dolaştığını ve yüreğin pompa olduğunu keşfetmiştir. Buna tezat olarak Barnaba'nın Mektubu adlı apokrif bir kitapta kendini ateşte yok eden ve yeniden dirilen mitsel zümrüt anka kuşundan söz edilir. Böylesi bir masal Süleyman'ın özdeyişlerinde ya da kutsal kitabın başka hiçbir yerinde yer almaz. İçinde yüzlerce özdeyişin yer aldığı bir antik kitapta günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmamış hiçbir şeyin yer almayışı tuhaftır. Sadece bu bile düşünen her insanı Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının Tanrı tarafından esinlendirildiği konusunda uyarmaya yeterli olmalıdır. 2. Süleyman'ın özdeyişleri epey yüksek bir ahlaksal düzeydedir. Sayfalarında başka yazılarda yer alan hiçbir ahlaksal sözü bulamazsınız. Justin Marti, Sokrates'in Mesih'ten önce Hristiyan olduğunu söylemişti ki, bu tabii ki imkansız bir şeydi. Ve ona hayran olanlar onun ahlak konusunda çok yüksek düşünceleri olduğunu söylerler. Ancak Sokrates, fahişelere nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğütler de vermişti. Onun hakkında söylenebilecek en iyi şey ahlaksız olduğuydu. 3. İnsanların özdeyişleri birbirlerine sık sık karşıt oldukları halde Süleyman'ın özdeyişleri kendileriyle tezat oluşturmazlar. Örneğin, atlamadan önce bakla, tereddüt eden kaybeder gibi. Bedelini verdiğin şeyin karşılığını alırsınla. Hayattaki en iyi şeyler bedavadır sözü birbirleriyle tezat oluştururlar. Yeterince iyi olan şeyleri rahat bırakınla, ilerleme hiçbir zaman yerinde durmaz birbirleriyle tezat oluştururlar. Yuvarlanan taş yosun tutmazla, yumurtalarının üzerinde oturan tavuk şişmanlamaz gibi. İnsanların özdeyişleri birbirleriyle tezat oluştururlar. Çünkü insanların düşünceleri birbirlerinden farklıdır. Ama Süleyman'ın özdeyişleri kitabında tezatlar yoktur. Çünkü bu kitap Tanrı tarafından esinlendirilmiştir. Süleyman'ın özdeyişleri kitabı sıralamaya önem vermeyen bir düzenlemeye sahiptir. Bazılarımız bir öykü anlattığına inanırız ki, kitabı okudukça bununla ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hayata yeni başlayan genç bir adamın resmini görürüz. İlk dersini kitabın anahtar ayeti olan 1. bölümün 7. ayetinde öğrenir. Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında verilen öğütler bütün çağların üzerindedir. Kişi ister eski antlaşma, ister yeni antlaşma zamanlarında, eski Yeruşalim ya da yeni Yeruşalim'de yaşasın, gerçekleri hala doğrudur. Herkes için iyi olan bir kitaptır. İçinde müjde hakkında hiçbir şey yok şeklinde bir itirazda bulunan birileri olabilir. Bir dakika bekleyin, çünkü vardır. Bu kitapta gördüğümüz bilgelik Rab İsa Mesih'in bilgeliğidir. Bu kitap birbirleriyle bağlantısı olmayan cümlelerin bir araya atılmasından oluşmamıştır. Lahanalar ve krallar konusunda bir anlatım da değildir. Anlamlı olan bir düzeni ve bir organizasyonu olan bir kitaptır. Süleyman'ın kendi öğütleri konusunda söyleyecek birçok şeyleri vardır. Derlemeci yalnız bilge değildi. Bildiklerini halka da öğretiyordu. Hesap etti, araştırdı ve birçok özdeyişi düzene koydu. Size Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını sizin için heyecan verici bir deneyim haline getirecek bir şey söylemek istiyorum. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında kutsal kitaptaki her kişiliğin kısa bir özeti vardır. Size birkaç tanesini önereceğim. Siz de diğerlerini buldukça bundan zevk alacağınızı umut ediyorum. Ayrıca bütün dostlarınıza ve tanıdıklarınıza uyan bir özdeyiş bulacağınızı düşünüyorum ama belki de bazılarına uyan özdeyişi onlara söylemezseniz daha iyi olur. Her birimize uyan bir özdeyiş vardır. Ve bu kitabı etüt ederken, çalışırken hoş bir vakit geçirebiliriz. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının edebi yapısına bakalım. Doktor Gübelay'ın şu yardımcı olan analizde bulunmuştur. Bu özdeyişlerin edebi biçimi çoğunluk mısra şeklindedir. Mısranın iki cümleciği birbirleriyle İbrani şiirine göre paralellik olarak bağlanmışlardır. İbrani şiirinde bizim şiirimizde olduğu gibi kafiye ya da ölçü yoktur. İbrani şiiri düşüncelerin paralelizminden oluşur. Üç tür paralelizme işaret edilmiştir. 1- Eş anlamlı paralelizm. Burada ikinci cümlecikte, birinci cümlecikte söylenilenler yeniden dile getirilir. Yani aynı düşünceyi farklı bir şekilde dile getirir. Alaycılar için ceza, akılsızların sırtı için kötek hazırdır örneğin. İkincisi tezat paralelizm. Burada birinci cümlecikte bildirilen bir gerçek, ikinci cümlecikte bunun tersi bir gerçek bildirilerek güçlendirilir. Doğruların ışığı parlak yanar, kötülerin çırası söner. Örneğin Özdeyiş 13:9. Şimdi ikinci cümlenin aynı gerçeği ama bir tezat yaratarak tam tersi bir bakış açısından dile getirdiğini görebilirsiniz. Üçüncüsü, sentetik paralelizm. İkinci cümlecik birinci düşüncedekini geliştirir. Örneğin, kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer, onu kızdıran canından olur. Kitabın ana hatlarına geldiğimizde bir bilgelik ve akılsızlık karşılaştırılıyor. 1'den 9. bölümler. 2. Süleyman'ın özdeyişleri kendisi tarafından yazılıp düzenlenmiştir. 10. bölümden 24. bölüme kadar. 3. Süleyman'ın özdeyişleri Hiskiya'nın adamları tarafından düzenlenmiştir. 25-29. ayetler arası. 4. Bilinmeyen bilge Agur'un sözleri 30. bölüm. 31. bölümde de Lemuel'in annesinin özdeyişleri. Şimdi Özdeyişler kitabının 1. bölümüne geldik. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını çok heyecan verici bir öykü olarak görmeyebilirsiniz ama öyledir. Bu kitapta Tanrı'nın ruhuna ayak uydurmamızı umuyorum. Çünkü içinde her birimiz için bir mesaj vardır değerli dostum. Özellikle genç erkeklere göredir ve genç kadınların durumuna da uyar. Gençler için özel bir mesajı vardır. Günümüz gençlerin her zaman olduğu gibi yaşamın sorularına yanıtları aradıkları bir zamandır. Bu kitaba girerken bu kitabın rastgele araya konulmuş bir kitap olmadığına dikkat etmenizi istiyorum. Kesin bir mesajı vardır. Birçok kişinin oraya buraya dalıp birer özdeyiş alarak kitaptan çıkabileceğimizi düşündüklerini biliyorum. Bence bunu yapmanın bir sakıncası yoktur ama önemli olan onu çıkarıp ona baktığımızda ona ait olduğu yere de koyup ona metin çerçevesi içerisinde bakmamızdır. Elmas çerçevesine aittir ve bu durumda çerçevesi de Süleyman'ın Özdeyişleri kitabıdır. Bazı insanlar Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını sözlüğü okumayı çok seviyorum ama öykülerin kısa olduğu kesin diyen adam gibi okumayı severler. Belki siz de Süleyman'ın Özdeyişleri hakkında aynı şeyi düşünüyorsunuz ama bu kitabı birlikte etüt ettikçe, çalıştıkça durumu farklı bir şekilde göreceksiniz. Özdeyişler kitabının 1. bölüm 1. ayeti şöyle diyor. Davutoğlu İsrail kralı Süleyman'ın özdeyişleri. Bu kesinlikle yazarın Kral Süleyman olduğunu bildirmektedir. Belli ki Süleyman başka kaynaklardan birçok özdeyişi derlemişti. Hepsinin editörü bazılarının yazarıydı. Ayrıca bizlere bu kitapta yer alanlardan başka birçok özdeyiş yazdığı bildirilmiştir. Kitabın ilk kısmı bilgelikle akılsızlık arasındaki tezatı gösterir. Bu konu 1. bölümden 9. bölümleri içerir. Erkek çocuk hayata başlarken bunlar Tanrı'nın kendisine verdiği talimatlardır. Bu özdeyişler diyor, özdeyiş kitabının 1. bölüm 2 ile 4. ayetler arasında bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak, başarıya götüren terbiyeyi edinip doğru, haklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. Bu bölümde eş anlamlı gözüken 10 sözcük vardır ve tabii ki bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Ama aynı şey değildirler. Bu sözcüklerden her birini ele alıp onu incelemek için bir mikroskobun altına koymak istiyorum. Bunların eş anlamlı olmadıklarını göreceğiz. Etkili bir başlangıç oluşturmak için de bir araya konmamışlardır. Bizlere Tanrı'nın her sözünün pak olduğu söylenmiştir. Öyleyse bunlardan bazılarına bakalım. Bilgeliğe ulaşmak. Şimdi bilgelik derken söylenmek istenilen nedir? Kutsal kitapta bilgelik sözcüğü, ki buna biz eski deyimle hikmet diyoruz, bilgelik sözcüğü bilgiyi doğru kullanma yeteneği anlamına gelir. Bilgelik sözcüğü kutsal kitaba göre bilgiyi doğru kullanma yeteneğidir. Bu sözcük sadece bu kitapta 37 kez geçer. Evet, 37 kez. Kutsal kitapta önemli bir sözcüktür. Bilginin doğru kullanılması anlamına gelir. Bilgi sahibi olan birçok zeki insan vardır ancak bilgelikleri yoktur. Bilgilerini doğru bir şekilde kullanıyora benzemezler. Burada bir şey eklemek istiyorum. Eski antlaşmada bilgelik günümüzdeki inanlı için İsa Mesih demektir. Ama diyor 1. Korintoslar 1.30'da Pavlos, siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bilgeliğin ilk sırada olduğuna dikkat edin. Mesih günümüzde inanlı için bilgeliktir dostum. Ve bilgeliği bilmek İsa Mesih'i bilmektir. Pavlos bunun kendi büyük arzusu olduğunu söylemişti. Şöyle dedi Filipililer 3.10'da Pavlos, onu tanımak istiyorum. Ah keşke değerli dostum, Mesih'i tanımak için aynı istek ve arzu bugün sizin ve benim canlarımızda da olsa. Buna ihtiyacımız vardır. Öyleyse bilgelik Mesih'tir. Bilgelik, bilgiyi doğru kullanma yeteneğidir. Mesih'i tanımak, akılsızlık yapmak değil, bilge bir adam olmaktır. Geçenlerde bir arabanın arkasında bilge kişiler onu hala arıyorlar diyen bir lafa gördüm. Dostum, pek zeki olmayabilirsiniz ama Mesih'i kabul ettiğinizde ve onu tanıdığınızda bilgeliğe sahipsinizdir demek. İkincisi terbiye sözcüğüdür. Terbiye sözcüğü Süleyman'ın özdeyişlerinde 26 kez görülür. Bazen aynı İbranice sözcük terbiye etmek olarak da çevrilir. Bence bu ilginçtir. Size bu konuda bir örnek vereyim. Süleyman'ın özdeyişleri 13.24'te oğlundan değneğini esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder der. Burada terbiye etmek aslında talimat vermek anlamına gelir. Bu yüzden terbiye sözcüğü disiplinle öğretmek demektir. Bu günümüz insanlarının görmezlikten geldiği bir gerçektir. Günümüz toplumunun Tanrı sözüne ayak uydurmadığı kesindir. Örneğin yasalara karşı gelenlerin onları disipline sokmak ve ıslah etmek için hapishaneye konuldukları söylenir. Tanrı sözüne göre bu hiçbir zaman suçluları ele alış amacı değildi. Oradaki amaç onları yargılamak, cezalandırmaktı. Başka hiçbir neden verilmemiştir. Diğer yandan bir oğlu disiplin edersiniz. Onu terbiye edersiniz. Ona disiplin aracılığıyla öğretirsiniz. Amacınız onu cezalandırmak değildir. Sık sık o çocuğun cezalandırılması gerekiyor sözünü duyarız değil mi? Hayır, küçük oğlunuzu yakalayıp ona tokat atmanızın amacı bu değildir. Olamaz. Umarım ona gereken cezayı veriyorsunuzdur ama bunu neden yapıyorsunuz? Onu cezalandırmak için mi? Hayır. Ona disiplin aracılığıyla öğretmek için. Günümüzde amaçlarımız karma karışık olmuştur. Suçluları disiplin ediyor ve çocukları cezalandırıyoruz. Tanrı'nın amaçlarına dönmemiz gerekir. Günümüzde okullarımız öğretme konusundaki yeni yöntemleri uyguluyorlar. Eski yöntem olan disiplin yoluyla öğretmeye ne oldu? Bu kesinlikle artık moda değil. Ben hem evde hem de okulda eğitimde disiplin olmasından yanayım. Bir adam bir babaya çocuklarına vurur musun diye sordu. Baba sadece kendimi korumak için diye yanıt verdi. Günümüzde işte durum böyledir dostum. Çocuklar anne babalarını yetiştirmektedirler. Anne babaları disiplin etmekte ve onlara ne yapmaları gerektiğini söylemektedirler. Geçenlerde annesiyle babasına nasıl olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir konuşma yapan genç bir delikanlı hakkında bir olay işittim. Buna karşın bu delikanlı mahkeme kararı altındaydı. Tutuklanmış ve şartlı tahliye edilmişti. Anne babasının bir konuşmaya ihtiyaçları olduğuna inanıyorum ama onu onlara verecek kişi o değildi. Oğullarını nasıl disiplin edecekleri konusunda onlara dersler verilmiş olsaydı zamanında. Bu olaylar yıllar önce verilmiş olsaydı bu olmayacaktı. Terbiye disiplin aracılığıyla öğretmektir. Göksel babamız olan Tanrı bu şekilde öğretme konusunda uzmandır. Bana bu şekilde öğrettiklerinden, öğrendiklerim benim için en kalıcı dersler olmuştur. Bunlar beni en çok etkileyen dersler olmuştur dostum. Akıllıca sözleri anlamak. Şimdi anlayış zeka anlamına gelir. Tanrı'nın zekamızı kullanmamızı beklediğinin bilincine varmalıyız. Tanrı bizden bol bol kutsallaştırılmış sağduyu kullanmamızı bekler. Üçüncü ayette adil olan sözü yer almaktadır. Adalet doğruluktur ve doğru davranış anlamına gelir. Üniversitede bizlere doğrunun görece olduğunu öğreten bir sosyoloji profesörü hatırlıyorum. Bize yüzünde alaycı bir gülümsemeyle doğru nedir diye sorardı. O zamanlar cevabı bilmiyordum. Ama şimdi doğru olanın Tanrı'nın doğru olduğunu söylediği şey olduğunu biliyorum. Işığı karanlıktan ayıran Tanrı'dır. Ben ne güneşin doğmasını ne de batmasını sağlayabilirim. Evreni sadece Tanrı yönetmektedir. Işığı Tanrı yaratır, karanlığı Tanrı yaratır. Neyin doğru olduğunu bildiren Tanrı'dır ve neyin yanlış olduğunu bildiren yine Tanrı'dır. Bu yüzden şunu ya da bunu yapmak doğru mu diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı doğru olduğunu söylüyorsa doğrudur dostum. Ya da bu yanlış bir şey mi diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı yanlış olduğunu söylüyorsa yanlıştır. Doğru ve yanlış günümüzdeki sıradan adamların kafası dışında görece terimler değildirler. Yaygın olan düşünce sıradan kişinin yaptıklarının norm, standart haline geldiğidir. Doğru ve yanlış görece terimler haline gelmişlerdir. Tanrı onların görece terimler olmadığını söyler. Işık ve karanlık gibi doğru ve yanlış mutlaktırlar. Yargı siz ve benim değerlendirmelerde bulunmamız gerektiği anlamına gelir. Bir karar vermekle aynı şeydir. İnanlı hayatta seçim yapması gereken bir yol ağzına gelir. Hangi yolda gideceği konusunda bir karar vermesi gerekir. Kararlar vermemiz gerekir ve bu kararları Tanrı'nın çocukları olarak vermeliyiz. Haklı, bu sözcük davranıştan çok ilkeyle ilgilidir. Tanrı çocuğu kuralların altına konulmamıştır. Ama bize yol göstermesi gereken harikulade ilkeler verilmiştir. Örneğin Romalılar 14:22 harika bir ilkedir. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur diyor. İnanlının yaptığı işlerde şefk ve heyecanla dolu olması gerektir. Çok fazla Hristiyan davranışı yumurta kabuklarının üstünde yürürmüş gibidir. İnsanlar bunu yapıp yapmamam gerektiğini bilmiyorum derler. Dostum, ilke şudur. Eğer o işe gayret ve şevkle giremiyorsanız onu hiç yapmamalısınız. Yaptığımız şeyi beklentiyle, heyecan ve sevinçle yapmalıyız. Bunun doğru davranış biçimi olduğuna kendi kafamızda tamamen ikna olmalıyız. Onu yaptıktan sonra vicdanımız bizi rahatsız etmemeli. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Geriye dönüp baktığımızda, ah keşke onu yapmasaydım diyorsanız, o zaman onu yapmak sizin için yanlış bir şeydi. Kutsal kitabın haklarında sessiz kaldığı sorgulanabilir konularda bu, davranışlarınıza yol gösterecek harika bir ilkedir. Dün yaptığınız bir şeye dönüp baktığınızda, haleluya, bu benim için harika bir gündü diyebiliyorsanız, o zaman yaptığınız şeyin sizin için doğru olduğunu bilirsiniz. Bir başka ilke de sadece kendimizi hoşnut etmek yerine birbirimizin yüklerini taşımamızdır. Evet, birbirimizin yüklerini taşımak. Kendi kendimize bu yaptığım şey komşuma ya da Mesih'teki kardeşime tökez oluyor mu diye sormalıyız. Bunlar inanlıya yol göstermesi gereken harika davranış ilkeleridir. Saf kişiyi ihtiyatlı kılmak içindir. Akıllı olmak, akıllıca davranmaktır. Yaptığımız şeylerde bilge olmamız anlamına gelir. Tanrı çocuğu akılsızca davranmamalıdır. Tanrı sözünü yaymak isteyen ve bunun için başka bir ülkeye gitmek isteyen genç bir çifte danışmanlık edişimi hatırlıyorum. Gözlerini gerçeklere kapatıp bir başka ülkeye gittiler. Ben şahsen onları gitmemeye teşvik ettim çünkü onların oraya uygun olmadığını görebiliyordum. Yapamadan döndüler. Aslında bunu yapmakla hayatlarını mahvettiler. Akıllıca, bilgece davranmadılar. Kendi özel durumlarında bilgelik göstermemişlerdi. Rab İsa'nın yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun deyişini hatırlayın dostum. Genç adamı bilgili kılmak içindir. Şimdi bilgi yararlı olan bilgidir. Okul yıllarımdayken profesör hocamız şunu demişti. Bilmekten sonra en önemli şey onu nerede bulacağınızı bilmektir. Bu kutsal kitabın yakınlarınızda olması ve onu okumayı öğrenmenin iyi nedenlerinden biridir. Eğer bilmiyorsanız mutlaka nerede bulacağınızı öğrenebilirsiniz. Sağgörü, düşünceli olmak demektir dostum. Bu genç adamlar içindir. Genelde gençler düşüncesizdir. Gençken çok düşüncesiz biri olduğumu söyleyerek dürüst davranmak istiyorum. Hala da öyle olduğumu itiraf etmek istiyorum. Düşünceli bir Mesih imanlısı bulmak her zaman bir zevktir. Burada birkaç harika inanlı dostum var. Bazı zor durumlarımda ya da bedenen yapmam gereken ama bana zor gelen işlerimde hemen gelip bana yardım ederler. Bu düşünceli bir davranıştır. Düşünceli olan birçok harika inanlı vardır ve bu hepimizin sahip olmamız gereken bir niteliktir dostum. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı bu harika niteliklerin yaşamlarımızın bir parçası haline gelmesi gerektiğini görmemize yardımcı olacaktır.